Ayrım 15, Kurt Tezgahı, Ken Follett, sayfa 153, 6. bölüm. Kraliçe Anne's Tree kitaplıklı yazı masası Lydia'nın malikane içinde en sevdiği mobilyaydı. Pırıl pırıl siyah cilalı 200 yıllık bu antika Çin'den çeşitli görünümler resmetmeden yaldızla desenlenmişti. Ön kapağı açılınca yazı masası oluyor, kırmızı kadifeyle kaplı içinde mektuplar ve çeşitli kırtasiye için küçük çekmeceler bulunuyordu. Bombeli alt kısmında büyük çekmeceler vardı, üst kısmı ise aynalı kapakları olan kitaplık bölümüydü. Yazı masasının üzerinde Alex'in annesi olan ablasına yazdığı bitmemiş mektup durmaktaydı. Lydia'nın el yazısı küçük ve biçimsizdi. Rusça olarak şöyle yazmıştı: Charlotte için ne düşüneceğimi bilemiyorum. Sonra da durmuş, karşısındaki aynaya bakarak dalmıştı. Bu sezon adam akıllı olaylı bir mevsim oluyordu, hem de tatsız olaylar. Sarayda kadın hakları militanının gösterisi, sonra parkta bir delinin saldırısı. Artık başka bir felaket olamaz diye düşünmüştü. Gerçekten de birkaç gün oldukça sakin geçmişti. Charlotte'un takdimi başarılı olmuştu. Orlov Savoy oteline taşınmış, artık davetlere falan katılmıyor, dolayısıyla Lydia'nın huzurunu bozmuyordu. Belinda'nın balosu da çok başarılı geçmişti. O gece Lydia bütün sorunlarını unutmuş, gerçekten çok eğlenmişti. Bildiği bütün dansları yapmıştı. Lordlar kamerasının yarısı ve birçok yakışıklı genç ona kavalyelik etmiş, fakat dans pistinde en uzun süreyi kocasıyla geçirmişti. Böyle balolarda insanın kendi kocasıyla bu denli çok dans etmesi pek yakışık almıyordu aslında. Fakat Stephen beyaz smokiniyle öyle yakışıklı, öyle güzel dans ediyordu ki Lydia bunun tadını çıkarıp geleneğe boş vermişti. Evliliği oldukça mutlu dönemlerinden birindeydi şu aralar. Geçmişine şöyle bir baktığı zaman mevsim sırasında genellikle böyle olduğunu fark ediyordu. Derken bütün bu olumlu hava Annie'nin ortaya çıkmasıyla altüst oluvermişti. Lydia Annie'yi hayal meyal anımsıyordu. Böyle büyük bir konaktaki bütün hizmetçileri tanımak olanaksız bir şeydi. Ev içinde 50 kadar hizmetçi, ev dışında da bir sürü bahçıvan ve seyis vardı. Bütün hizmetçilerin de onu tanıması zordu. Bir keresinde Lydia koridordan geçen bir hizmetçiye Lord Walden'ın odasında olup olmadığını sormuş, şu karşılığı almıştı: "Gidip bakarım madam, kim arıyor diyeyim." Ancak Lydia konağın vekil harcı Bayan Braithwaite'in Annie'nin gebe olduğunu, bu nedenle gitmesi gerektiğini söylediği günü anımsıyordu. Bayan Braithwaite tabii gebe sözcüğünü kullanmamış, bunun yerine ahlakını iyice kaybetmiş diyerek açıklamıştı. Gerek Lydia gerekse Bayan Braithwaite bu durumu utanç verici bulmuş, fakat ikisi de pek şaşırmamışlardı. Başı derde giren hizmetçi kızlar içinde Annie ne ilkiydi ne de sonuncusu olacaktı. Ama böyle olunca kovulmaları gerekiyordu. Bir evin saygınlığı başka türlü korunamazdı ve tabii bu koşullarda bonservis vermek de söz konusu olamazdı. Bonservis olmaksızın bir hizmetçinin iş bulması olanaklı değildi. Fakat genellikle bu kızlar yeniden işe girmezler, ya bebeğin babasıyla evlenir ya da baba evlerine dönerlerdi. Yıllar sonra çocuklarını büyüttükten sonra bir eve çamaşırcı ya da mutfak hizmetçisi olarak dönebildikleri de görülmüş olaylardandı. Fakat bu durumlarda yine ev sahipleriyle doğrudan ilişkileri olamazdı. Acımasız değiliz diye düşündü Lydia. İşveren olarak oldukça eli açık sayılırız. Ama yine de Charlotte, Annie'nin çilesi benim yüzümdenmiş gibi davrandı. Bu kız bu fikirleri nereden ediniyor? Ne demişti dur bakayım. Annie'nin ne yaptığını ve kiminle yaptığını biliyorum. Tanrım, bu çocuk böyle şeyler söylemesini nereden öğreniyor? Tüm yaşamımı onu saf ve temiz olarak yetiştirmek için adadım. Benim gibi olmasın. Bunu aklıma bile getirmemeliyim. Kalemini mürekkep okkasına daldırdı. Sorunlarını ablasıyla paylaşabilmeyi öyle istiyordu ki. Ama mektupla bunu yapmak çok zordu. Yüz yüze gelince bile zor diye düşündü. Aslında düşüncelerini açmak istediği insan Charlotte'tu. Neden acaba yaklaşmak istediklerime karşı böyle şirret ve buyurgan oluveriyorlar? Pritchard girdi odaya. Bay Konstantin Dimitrich Levin adında biri sizi görmek istiyor hanımefendi. Lydia'nın kaşları çatılmıştı. Tanıdığımı sanmıyorum. Çok iyi bir durumu olduğunu söyledi hanımefendi. Kendisini St. Petersburg'dan tanıdığınızı söylüyor. Pritchard da işgillenmişti. Lydia bir an düşündü. Adı hepten yabancı değildi. Zaman zaman doğru dürüst tanımadığı Rusların Londra'da onu ziyaret ettikleri olurdu. Önce gönderecek bir mesajı var mı diye sorarlar, arkasından dönüş yol paralarını ödünç isterlerdi. Lydia da onlara yardım etmekte bir sakınca görmezdi. Pekala dedi Pritchard da gelsin buraya. Pritchard çıktı. Lydia yeniden kalemini hokkaya batırıp yazmaya başladı. Çocuğun 18 yaşına gelmişse belli bir kişiliği ve istekleri sen ne yaparsın? Stephen gereksiz yere endişelendiğimi söylüyor. Keşke. Stephen'la da doğru dürüst oturup konuşamıyoruz diye düşündü. Karşıma geçip yalnızca yatıştırıcı sesler çıkarmakla yetiniyor. Kapı açıldı Pritchard. Bay Konstantin Dimitrich Levin diye takdim etti. Lydia kapıya dönmeden İngilizce olarak seslendi. Şimdi geliyorum Bay Levin. Uşağın kapıyı kapattığını duyduktan sonra yazmasına devam etti. Ona inanabilseydim. Sonra kalemi yerine bırakıp yüzünü döndü. Karşısındaki adam Rusça sordu. Nasılsın Lydia? Lydia'dan hırıltılı bir ses çıktı. Aman tanrım. Birden yüreği sıkıştı. Soluk alamaz oldu. Karşısında Felix duruyordu. Her zamanki gibi upuzun ve ince, boynunda atkısı, üzerinde kötü bir palto, elinde komik duran bir İngiliz şapkası. Sanki en son dün görmüş gibiydi. Saçları hala uzun ve simsiyah, en küçük bir ağarma belirtisi bile yoktu. Cildi yine beyaz, burnu eğri bir kılıç gibi, geniş ve hareketli ağzı, üzgün, yumuşak bakan gözleri. ''Seni şaşırttığım için özür dilerim.'' dedi Felix. Lydia'nın dili tutulmuştu. İçinde karmaşık duygular müthiş bir savaş içindeydi. Şok, korku, sevinç, dehşet ve arzu bir anda her yanını sarmıştı. Uzun uzun baktı Felix'e. Yaşlanmıştı biraz. Yüzü çizgilenmiş, yanaklarında iki keskin çizgiyle güzel ağzının kenarlarından aşağı sarkan iki kıvrım belirmişti. Bunlar acı ve zorlukların belirtisi gibiydi. Yüz ifadesine daha önce Lydia'nın hiç görmediği bir nitelik gelmişti. Belki bir sertlik ya da acımasızlık mıydı yoksa yalnızca müthiş bir kararlılık mı? Çok da bitkin görünüyordu. Felix de onu inceliyordu. Genç bir kız gibisin dedi dalgın dalgın. Lydia kendini zorlayarak gözlerini ondan ayırdı. Kalbi davul gibi atmaktaydı. Karmaşık duygular savaşı korkunun üstünlüğüyle son bulmuştu. Eğer Stephen erken gelecek olursa diye düşündü ve şu anda içeri girip kim bu adam dercesine bakarsa hemen kızarıp bozarırım ne söyleyeceğimi bilemeden. Felix bir şey söylemeyecek misin dedi. Lydia kendini zorlayıp git buradan dedi. Hayır. Lydia o anda Felix'i gönderecek gücü olmadığını anladı. Pritchard'ı çağırabileceği çana baktı. Felix aklından geçeni bilmişçesine gülümsedi. 19 yıl oldu dedi Felix. Yaşlanmışsın dedi Lydia hemen. Sen de değişmişsin. Ne umuyordun? Bunu bekliyordum dedi Felix. Beni gördüğüne sevindiğine kendini bile itiraf edemeyeceğini tahmin ediyordum. O sıcak bakışlarıyla eskiden de içini görebiliyordu zaten. Rol yapmanın ne yararı vardı? Yapmacık davranışları hemen anlardı. Gözünü diktiği an Lydia'yı anlamamış mıydı? Dedi Felix, sevinmedin mi? Ama korkuyorum da dedi Lydia. Sonra da böyle demekle sevindiğini itiraf ettiğini fark etti. Ya sen dedi hemen, sen neler hissediyorsun? Artık pek bir şey hissetmiyorum dedi Felix. Yüzü tuhaf acılı bir gülümsemeyle buruştu. Bu ifadeyi Lydia daha önce hiç görmemişti. O an Felix'in gerçeği söylediğini sezdi. Felix bir iskemle çekip yanına oturunca Lydia birden ürküp çekiliverdi. ''Sana bir şey yapacak değilim.'' dedi Felix. ''Bir şey yapmayacak mısın?'' Lydia'nın sesi gevrek çıkmıştı. ''Bütün yaşamımı mahvedeceksin.'' Sen benimkini mahvettin dedi Felix. Sonra da buna kendisi de şaşırmış gibi kaşları çatıldı. Felix bunu isteyerek yapmadım. Felix birden gerilmişti. Odaya ağır bir sessizlik çöktü. Acılı bir gülümsemeyle sordu. Neler oldu? Lydia bir an duraksadı. Aslında onca yıl bunu ona açıklamak için nasıl istekli olduğunu şimdi fark ediyordu. Tuvaletimi yırttığın o gece diye başladı. Tuvaletindeki bu söküğü ne yapacaksın diye sordu Felix. Elçiliğe gelmeden hizmetçim dikiverir dedi Lydia. Hizmetçin seninle gezerken yanında iğne iplik mi taşıyor? Yemek davetine giderken hizmetçi götürmenin başka nedeni olabilir mi? Doğru ya. Felix yattığı yerden Lydia'nın giyinmesini izliyordu. Bundan nasıl hoşlandığını Lydia bilirdi. Bir keresinde külotunu nasıl giydiğini taklit etmiş, Lydia da gülmekten katılmıştı. Tuvaleti Felix'in elinden alıp giydi. Herkes akşam için giyinirken en az bir saat uğraşır dedi. Seninle karşılaşana dek bu işin topu topu 5 dakikada olabileceğini bilmiyordum. Düğmeleri iliklesene. Felix sırtındaki düğmeleri bir bir iliklerken Lydia da aynanın karşısına geçip saçını düzeltti. Genç adam işini bitirdikten sonra sevgilisinin omzuna bir öpücük kondurdu. Lydia'nın boynu seyirdi. Yine başlama. Eski kahverengi pelerini alıp Felix'e uzattı. Felix pelerini giymesine yardım etti. Sen gidince ışıklar da soluyor. Lydia bu sözlerden duygulanmıştı. Felix duygularını pek göstermezdi. Neler hissettiğini biliyorum dedi Lydia. Yarın gelecek misin? Evet. Kapıda genç adamı son kez öptü. Teşekkür ederim. Seni çok seviyorum dedi Felix. Lydia merdivenlerden inerken bir gürültü işitip arkasına baktı. Felix'in bitişik dairedeki komşusu kapıyı aralamış bakıyordu. Lydia ile göz göze gelince utandı. Lydia kibarca selam verdi. Adam hemen içeri kaçtı. Sevişirken çıkardıkları gürültüyü de işitiyordu herhalde. Lydia'nın umurunda bile değildi doğrusu. Yaptığının son derece utanç verici ve ayıp olduğunu biliyor, bunu düşünmek bile istemiyordu. Hizmetçisi sokağın köşesinde beklemekteydi. Birlikte arabanın durduğu parka yürüdüler. Soğuk bir akşamdı ama Lydia içindeki sıcaklıkla doluydu. Hep merak ederdi. Acaba az önce sevişmiş olduğu yüzüne bakılınca anlaşılır mıydı? Araba sürücüsü merdiveni indirip binmesine yardım etti. Fakat göz göze gelmekten de kaçınıyordu. Demek o da biliyordu. Lydia buna hem şaşırdı hem de hoşuna gitti. Yolda tuvaletin sökülen yerini onardılar. Lydia kahverengi pelerini bırakıp kürk şalını aldı. Hizmetçisi saçlarını düzeltti. Lydia da ona dilini tutması için 10 ruble verdi. İngiliz Büyükelçiliğine vardılar. Lydia yüzüne çeki düzen verdikten sonra içeri girdi. Herkesin gözündeki o masum, bakire Lydia kişiliğine bürünmesi hiç de zor olmuyordu. Ama gerçek dünyasında Felix'e duyduğu aşkın gücüyle gerçekten tir tir titriyordu. Bu rol değildi işte. Ama günün büyük bölümünde o kendini bilen terbiyeli genç kız gerçek kişiliği olmalıydı aslında. Felix'le olduğu anlarda büyü altına mı giriyordu ne? Ama Felix'ten ayrıyken hele yatağında bir başına yattığı sırada resmi kişiliğe lanet ediyordu. Çünkü bu kişiliği Lydia'dan yaşamının en büyük mutluluğunu esirgemekteydi. Böylece beyazlar içinde ve biraz heyecanlı olarak salona girdi. Kuzeni Kirill ile karşılaştı. Davetlere onun da giderdi. Kirill, Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan 30 küsur yaşlarında dul bir adamdı. İkisi de birbirinden pek hoşlanmazdı ama Kirill'in karısı ölmüş olduğundan, Lydia'nın ana babası davetlere gitmekten pek hoşlanmadıklarından birlikte davet edilmek istediklerini duyurmuşlardı. Bir yere giderken zahmet edip beni evden almaya kalkma demişti Lydia. Böylece de gizli gizli Felix'le buluşma fırsatı doğuyordu. Geç kaldın dedi Kirill. Lydia özür diledi. Kirill onu konuk salonuna götürdü. Büyükelçi ve eşiyle selamlaştıktan sonra Viscount Walden'la tanıştırıldılar. 30 yaşlarında uzun boylu, yakışıklı bir adamdı. Giyimi iyiydi ama biraz fazla ciddi görünüyordu. Kısa kumral saçları ve mavi gözleriyle tipik bir İngilizdi. Açık, gülen yüzü Lydia'nın hoşuna gitmişti. Fransızcası kusursuzdu. Birkaç dakika kibar kibar konuştular. Sonra Viscount başka biriyle tanıştırıldı. Oldukça hoş bir adam dedi Kiril'e. Kiril sakın aldanma diye uyardı onu. Söylenenlere bakılırsa epey hovardaymış. Beni şaşırtıyorsun. Tanıdığım bir iki subayla kağıt oynuyorlar. Bana söylediklerine bakılırsa bazı geceler içkide tümünü yaya bırakıyormuş. Sen de herkesin kötü yanlarını bilirsin zaten. Kiril etsiz dudaklarıyla gülümsedi. Bu benim suçum mu, onların mı? Neden buraya gelmiş peki diye sordu Lidya. St. Petersburg'a mı? Bildiğim kadarıyla çok zengin ve despot bir adam olan babasıyla bir arada bulunmaktan pek hoşlanmazmış. Bu yüzden de adam ölünceye dek dünyayı dolaşıyor, içip kumar oynuyormuş. Lidya Walden'la bir daha konuşacağını sanmıyordu fakat onları birbirine denk gören büyükelçi eşi yemek masasında yan yana oturtmuştu. İkinci yemekler sunulurken Walden konuşma açmak istedi. Maliye Bakanlığı'nı tanıyor musunuz acaba? Korkarım tanımıyorum dedi Lidya soğukça. Aslında tanıyordu tabii. Adam Çar'ın gözde memurlarından biriydi. Fakat hem dul hem de Yahudi olan bir kadınla evlendiği için partilere davet edilemez olmuştu. Felix böyle ön yargıları olduğunu bilse nasıl bozulurdu kim bilir. Walden konuşmasına devam etti. Onunla tanışmayı çok isterdim. Bildiğim kadarıyla son derece çalışkan ve ileri görüşlüymüş. Sibirya'yı kat edecek olan demir yolu projesi olağanüstü ama söylendiğine göre pek kaliteli biri değilmiş. Sergey Yulevich Witt de yüce çarımızın sadık bir memurudur dedi Lidya. Hiç kuşku yok diyen Walden yanına dönüp başka bir hanımla konuşmaya başladı. Çok sıkıcı biri olduğumu sanıyor diye düşündü Lidya. Biraz sonra bu kez Lidya sordu. Çok gezer misiniz? ''Zamanımın büyük bir bölümünü gezerek geçiririm.'' diye yanıtladı Walden. ''Büyük av için hemen her yıl Afrika'ya giderim.'' ''Ne ilginç, ne avlarsınız?'' ''Aslan, fil, bir keresinde bir gergedan vurmuştum.''
''Ormanda mı?''
''Avlanma genellikle doğudaki büyük çağırlarda olur. Ama bir kez güneye inip büyük ormanlara dek gittim, salt görmek için.''
''Tıpkı kitaplarda resimlendiği gibi mi?''
Evet, hatta çıplak pigmelere kadar aynı. Lidya birden kızardığını hissedip yüzünü çevirdi. Neden şimdi bunu söylemişti ki bu adam? Bir daha da Walden'la konuşmadı. Gerektiği kadar konuşmuşlardı işte. Zaten her ikisi de bu zoraki söyleşiyi sürdürmeye pek istekli değildiler. Yemekten sonra büyükelçinin büyük piyanosunda biraz çaldıktan sonra Kiril onu eve götürdü. Lidya eve gelince doğru yatağa girip Felix'i düşlemeye başladı. Ertesi sabah hizmetçilerden biri gelip babasının onu çalışma odasında beklemekte olduğunu söyledi. Kont ufak tefek, zayıf ve her zaman sinirli olan 55 yaşında bir adamdı. Lidya 4 çocuğundan küçüğüydü. Lidya'nın bir ablası ve iki ağabeyi evliydiler. Anneleri sağdı. Fakat sağlığı sürekli olarak bozuktu. Kont ailesiyle pek görüşmez, zamanının çoğunu kitap okuyarak geçirirdi. Yalnızca yaşlıca bir arkadaşı gelir gider onunla satranç oynardı. Lidya bir zamanlar çok neşeli bir aile olduklarını anımsıyordu. Büyük yemek masası çevresinde toplanır, hep birlikte yemek yerlerdi. Ama bu çok eskidendi. Şimdi artık çalışma odasına çağrılmanın tek bir anlamı vardı, bela. Lidya odasına girdiği zaman Kont yazı masasının önünde dikilmiş, elleri arkasında, yüzünden öfke saçıyordu. Kapının bir yanındaysa yanaklarından yaşlar süzülen Lidya'nın hizmetçisi vardı. Lidya olup biteni hemen anladı, kendisi de titremeye başladı. Babası hiç oyalanmadan hemen bağırmaya başladı. ''Gizlice bir oğlanla buluşuyormuşsun.'' Lidya titremesini durdurmak için kollarını kenetledi. ''Nasıl öğrendiniz?'' diye sordu. Dönüp suçlayan gözlerle hizmetçisine baktı. Babası nefret dolu bir sesle ''Ona bakma!'' dedi. ''Parktaki olağanüstü uzun yürüyüşlerinizi araba sürücüsü anlattı. Dün peşine adam taktım.'' Babasının sesi yine yükseldi. ''Nasıl yapabildin bunu? Bir köylü kızı gibi nasıl davranabildin?'' Acaba ne kadarını biliyordu? Herhalde her şeyi biliyor olamazdı. Aşık oldum dedi Lidya.
Aşık mı oldun diye kükredi babası. Yani kızıştım demek istiyorsun.
Lydia bir an babasının vuracağını sandı. Birkaç adım geri çekilip kaçmaya hazırlandı. Demek her şeyi biliyordu. Büyük bir felaketti o zaman. Ne yapacaktı peki?
En kötü yanı da onunla kesinlikle evlenemezsin.
Lydia yıkılmıştı. Evden atılmayı, beş parasız bırakılmayı, hakarete uğramayı göze almıştı. Fakat babası çok daha beter bir cezadan söz ediyordu.
Neden evlenemeyecekmişim diye sordu.
Çünkü kelimenin tam anlamıyla bir köylü. Üstelik tepeden tırnağa bir anarşist. Anlamıyor musun hala? Mahvoldun.
O zaman bırakın onunla evlenip mahvolayım.
Hayır diye bağırdı babası.
Ağır bir sessizlik çöktü. Hala ağlamakta olan hizmetçi ikide bir içini çekiyordu. Lydia'nın kulakları çınlamaya başladı.
Bu haber annenin ölümü olur dedi kont.
Lydia ne yapacaksınız diye sordu fısıldayarak.
Şimdilik odana hapsedileceksin. Gerekli temasları yaptıktan sonra da hemen bir manastıra kapanacaksın.
Lydia dehşet içinde babasına baktı. Bu idam fermanının ta kendisiydi. Odadan koşarak çıktı.
Felix'i bir daha görmemek, bunu düşünmek bile olacak şey değildi.
Gözyaşları yüzünden akıp gidiyordu. Doğruca odasına koştu. Böyle bir cezaya katlanamazdı. Ölürüm diye düşündü. Kesin ölürüm. Felix'ten ömür boyu ayrılmaktansa ailesini terk etmeyi yeğlerdi. Bu fikir aklına gelince yapılacak tek şeyin de bu olduğuna karar verdi. Hem de hiç zaman geçirmeden, şimdi yapmalıydı. Babası odasına kilit vurmak için birini göndermeden. Para cüzdanına baktı, birkaç ruble bir şey vardı, mücevher kutusunu açtı. Elmas bir bilezik, bir altın zincir ve birkaç yüzüğü alıp çantasına tıkıştırdı. Paltosunu giyip arka merdivenlerden aşağı indi. Hizmetçi kapısından dışarı attı kendini.
15. ayrımın sonu. Sayfa 164.